Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Geçen haftalardaki programlarımızda Hazreti Musa'yla, onun hayatıyla başlamış, devam ediyorduk. En son Allah-u Teala Hazreti Musa ve Harun Aleyhisselam'ı Firavun'un karşısına çıkıp ona kendini tanıtmaları için, Allah'ı tanıtmaları için vazifelendirmişti. Onlar endişelerini arz ettiklerinde de "Ey Rabbimiz, Firavun'un bizi öldürmesinden, bize ceza vermesinden veya daha da azgınlaşmasından korkuyoruz" dediklerinde Allah-u Teala "Korkmayın, ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm" buyurmuştu. Ve Firavun'a giderken de yumuşak söz söylemelerini, kavli leyyin ile ona mukabelede bulunmalarını, bu sayede onun aklına başına alacağını ya da korkacağını bildirmişti. Bu aslında zalim hükümdara karşı takınılması gereken bir tavrı da gösteriyor. Elbette zaman zaman imtihan gereği adil idareciler varsa da bazen de insanlık zalim, diktatör, baskıcı iktidarlarla da imtihan olmuştur. Tarih boyunca pek çok dönemde bir zikzak gibi iyilik ve kötülükler el değiştirmiştir. Bu manada zaman zaman da Nemrut gibi, Firavun gibi hükümdarlar iktidara gelmiştir. Bunlarla konuşurken bile kendi ilahlık iddiasında bulunan, imandan nasipsiz insanlarla konuşulurken bile kavli leyyin, yani yumuşak söz söylemek, onun nefsini tahrik edecek, onu kızdıracak, daha çok günaha batmasını, inkara yuvarlanmasını engelleyecek bir ifade, üslup belirlenmesi istenmişti. Aslında bu Kur'an-ı Kerim'in genel tavsiyelerinden bir tanesidir. Bize kötülük yapan insana bile iyilikle mukabele etmek, onun kötülüğünün azalmasına, hatta samimi bir dost haline dönüşmesine sebep olabilir. Fakat bu hakikatten taviz vermek demek değildir. Yani uygun bir dille, yumuşak bir üslupla konuşmak, kavli leyyinle mukabelede bulunmak, ona hakaret etmemek, onu aşağılamamak vesaire vesaire, dinden de hakikatten de söylenilmesi gereken şeylerden de taviz vermek demek değildir. O halde sert bir üslupla konuşmak yerine itidalli, leyyin bir lisanla konuşmak ama hakikatten de tavizsiz olmak çok önemli. Bu hal, yani yumuşak söz söylemek, mülayim davranmak, insanlara rahmet ve merhamet kanadını germek, müminlerle aranda bir akrabalık, bir kardeşlik olduğunu unutmamak, kafirlerle de aslında bir anne babanın evladı olduğunu, Hazreti Adem ve Havva'dan neslimizin türediğinin farkında olmak, Müslümanın kalbindeki yumuşaklığı, rahmeti, merhameti gösteriyor. Ve tatlı suyun başı kalabalık olur hesabı, kalbi merhametle yoğrulmuş, lisanı mülayim, leyyin bir ifadeyle konuşan, güler yüzle insanlara mukabelede bulunan insan, tebliğ vazifesini, Allah'ın göndermiş olduğu İslam'ı yaşama, İslam'ı temsil etme vazifesini layıkıyla yapar. Ama dili çatallı olan, kalbi katılaşmış, herkesi kırıp geçiren ve arkasında gönlü kırık insanlar, topluluklar bırakan kimseler, kendilerine de dini hizmet manasında dine de büyük zararlar verebilirler. Müslüman geçtiği yerlerde iğneler batıran, dikenler batıran insan değildir. Müslüman arkasında güler yüzler, Allah'a makbul olacak güzel dualar bırakan insandır. Salih ve sadık olmak bunu gerektirir. Bu aslında Allah'ın da bir lütfudur. Çünkü mümin ülfet eden, ülfet edilen insandır. Kendisiyle sohbet edilen, hoşbeş edilen, mutlu olunan, beraber zaman geçirilmekte saadet bulunan insandır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'in haleti ruhiyesi anlatılırken, o vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et. Yapacağın bir iş hakkında onlarla istişare et. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah kendisine tevekkül edenleri sever buyurulmuştur. Demek ki insanlar psikoloji itibariyle katı kalpli olmayan, yumuşak yürekli, muamelelerinde, davranışlarında incitmeyen kimselere daha çok meyilli. Bunların etrafında daha çok toplanıyor. Bunların sözünü, nasihatini daha çok dinliyor. Peygamberimiz de pek çok başarısının hikmeti yanında bu Allah'ın lütfu sayesinde insanlara karşı yumuşak davrandığı için ashab-ı kiram onu daha çok sevmişler, örnek almışlar, onun yanında bulunmaktan, onunla sohbet etmekten mutlu olmuşlar ve adeta bir kenetlenme meydana getirmişlerdi. Onun saçı, sakalı vesaire tıraş edildiği zaman etrafında kapışmışlardı. Ondan bir parça, bir hatıra saklamak adına. Dolayısıyla bu sevgi, kalplerdeki bu sevginin temeli insanın kalbinin rahmetle, merhametle dolu olmasıdır. Bunun da yine temeli Allah'ın ihsanı oluşudur. İnsan ben katı kalpli olmayacağım demekle katı kalplilikten kurtulamaz. Bu bir lütfu ilahidir. Allah'ın özel bir lütfudur. Ama insan da gerek Allah'ın lütfuna layık olmak için, gerekse kendi iradesini ortaya koymak için mümkün olduğu kadar kaba ve katı davranışlardan, kötü sözlerden, hareketlerden kendini korumalıdır. İradesini bu yolda kullanmaya çalışmalıdır. Eğer kendisinde istemediği halde böyle kötü söz ve davranışlar, kaba saba hareketler varsa bu noktada da Allah'tan hem bağışlanma dilemelidir hem de bu kötü davranışları rahmetle, mülayimetle değiştirmesi için de Allah'a niyazda bulunmalıdır. Nihai olarak insanın bu melekesi, bu güzel davranışları her ne kadar gayretle oluşursa da, antrenmanla oluşursa da bir de lütfu ilahi olan kısmı vardır. Bu lütfun gerçekleşmesi için de Allah'a bol bol niyazda bulunmak, bunun bir ihtiyaç olduğunu öncelikle görmek gerekir. Böyle bir halin, yani merhametin, yumuşaklığın, hoşgörünün, mülayemetinin neticesi olarak da hem şükür babında insanlara bu şekilde davranmaya, onlardan incinsek de incitmemeye çalışmamız gerekir. Hem de hata yapan insanlara karşı dua etmemiz, onların bağışlanması için, o hataları tekrar etmemeleri için Allah'a niyazda bulunmamız gerekir. Burada yine Peygamber Efendimiz'e onun özellikleri anlatıldıktan sonra iş hakkında onlarla istişare et buyurularak insanlara tepeden bakmak da yasaklanmış oluyor. Bu da insanda kibre sebep olan, insanları küçük görmeye, kendini büyük görmeye sebep olan, netice itibariyle kalbi katılaştıran bir iştir. İstişare ise insanlara danışmak, onların görüşlerini almak, onlarla yapılacak mühim ve ortak işlerde bir takım şeyleri paylaşmak, insanın içindeki benliği, kibri, gururu kıran, diğer insanlara da saygı göstermeyi, onların fikirlerinden de istifade etmeyi prensip haline getirmeye sebep olan bir haldir. İşte insanın kalbindeki yumuşaklığı, merhametin ve diğer insanlara karşı olan saygının yerleşmesinde de hem duaya, hem istişareye, hem de rahmetle muamele etmeye dikkat etmek gerekir. Nihayet insan yaptığı işlerin neticesini bilemez. Kendine düşen işleri, işin kendine düşen boyutunu tamamladıktan sonra da Allah'a tevekkül etmelidir. Burada da Hazreti Musa ile Harun aleyhisselam Firavun'a giderken neler yapmaları gerektiğini Allah-u Teala'dan öğrenmiş bir şekilde yola çıkarlar. Bu manada Allah-u Teala bir Rab olarak terbiye eden, insanları kemale erdiren, hatalarını, noksanlıklarını öğreten, gösteren, telafi eden, onları kemal basamaklarında yavaş yavaş yükselten bir Rab olarak Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Harun aleyhisselamı da bir eğitimden geçirmiştir. Onları Firavun'a çıkacakları zaman, onunla yüzleşecekleri zaman hangi haleti ruhiyede bulunmalarının gerektiğini onlara talim etmiştir. Bu terbiye neticesinde, bu ilahi eğitim neticesinde adeta kampa alınıp özel bir eğitimden geçirildikten sonra Hazreti Musa ve Hazreti Harun Firavun'un karşısına çıkarlar. Firavun 10 yıl aradan sonra Musa aleyhisselamı kendi karşısına görünce sen kimsin diye sorar. O da ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim diye cevap verir. Aslında Firavun Hazreti Musa'yı tanımamış değildir. Fakat onun hangi hüviyetle karşısına çıktığını, ne yüzde adeta karşısına geldiğini sormak ister. Hazreti Musa da kendi kimliğinin ötesinde Allah'ın kendisine yüklediği yeni misyonunu ifade ederek ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim diye cevap verir. Firavun şaşırır. Daha sonra da kendisine yapmış olduğu iyilikleri tek tek sayarak ben seni işte sarayımda besledim, şu kadar yıl baktım, büyüttüm, şunu yaptım, bunu yaptım diyerek Hazreti Musa'nın başına kakar bu iyilikleri. Şimdi benim karşıma bir peygamber olduğunu söyleyerek çıkıyorsun. Daha önce o iyiliklerime karşılık yapmış olduğun kötüyü, Mısırlı birisini öldürdüğünü unutuyorsun. Bir de böyle bir cüretle karşıma geliyorsun der. Kur'an-ı Kerim bu konuşmayı şu şekilde nakleder. Kendisine Allah'ın emri tebliğ edilince o ahmak Firavun dedi ki biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının birçok yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda o yaptığın kötü işi de yaptın. Sen nankörün birisisin. Musa aleyhisselam ise cevap verdi. Ben Kıpti'yi kasten öldürmedim. Ben o işi o anda sonunun ne olacağını bilmeyerek yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. O başıma kalktığın iyilik ise İsrailoğullarını köleleştirmenin bir neticesi değil miydi? Dedi. Burada Hazreti Musa aslında pek çok haklı gerekçe üretebilecekken, ey Firavun, sen Allah'ın mülkünde yaşıyorsun, onun verdiği hayatla, onun verdiği nimetlerle perverdesin, Allah sana bu nimetlerin yanı sıra insanlara hükmetme nimetini verdi, şu kadar yıldır yaşıyorsun, bu kadar sağlık içindesin diye nimetlerini sayıp Allah'ın, sonra da sen ilahlık iddia ediyorsun diyerek onu susturabilirdi. Ama bu cedele, yani tartışmaya girerdi. Allah-u Teala ise Firavun'la konuşmalarında leyyin bir lisan kullanmasını istemişti. Bu yüzden Hazreti Musa Firavun'u köşeye sıkıştıracak bir üslup kullanmaktan ziyade kendi hatasını itiraf ederek, evet dedi, ben bir insanın canına kastettim ama ben bunu öldürmek için yapmadım. Benim ona mukabelemdeki niyetim farklıydı. O işin, o itip kalkmamın veya ona vurmamın onu öldüreceğini hesap edemedim. Ardından siz benim hakkımda idam fermanı çıkartınca da ben kaçtım, burayı terk ettim. Sonra Allah beni seçti, bana peygamberlik verdi. Bu şekilde kısaca kendi serencamını, kendi macerasını, başından geçenleri özetledikten sonra da senin başıma kalktığın iyilik, yani seni baktık, büyüttük, sarayımızda yetiştirdik dediğin o iyilik aslında İsrail oğullarını köleleştirmenin bir neticesiydi dedi. Yani sen aslında benim halkımın hepsini öldürmeye kalktın ve onların içinden de bir tanesini aldın, büyüttün. O öldürdüğün nedir? Bu büyüttüğün nedir? Netice olarak biz senin sarayında olsun, diğer yerlerde, Mısır'da olsun, sizin köleleriniz haline getirildiğimiz için bu hale düştük demiştir. Sen aileme zulmettin, beni onlardan ayırdın. Sen benim nankörlüğümü iddia edemezsin. Şu an geldiğimiz nokta da senin şu anki iktidarın da aslında İsrailoğullarını köleleştirmenin neticesidir diyerek sadece bir telmihte bulundu, cevap verdi. Sonra da bu hakikat arayışı devam etti. Yani kısaca kendi aralarında geçmişlerini konuştuktan sonra Hazreti Musa'nın söylediği "Ben alemlerin Rabbinin gönderdiği peygamberim" ifadesine gelince aralarında konuşma şöyle cereyan etti. Firavun dedi ki, "Rabbiniz de kimmiş ey Musa? Alemlerin Rabbi nedir ki?" Hazreti Musa da, "Bizim Rabbimiz her şeye hılkatini, varlık ve özelliğini veren, sonra da doğru yolu gösterendir" dedi. Hazreti Musa aynı minvalde yine devam etti. "Eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kimseler olsanız, itiraf edersiniz ki o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir" dedi. Hazreti Musa bu şekilde tevhidin ana prensiplerini ortaya koyduktan sonra Firavun onunla fikri bir mücadeleye girdi. Hazreti Musa'nın anlattığı bu Rabbin özelliklerini anlamaya çalıştı. Sorular sordu, itirazlarda bulundu. Hazreti Musa da onun bu itiraz ve sorularına cevaplar verdi. Bu konuşmanın ilerleyen kısımlarını ikinci bölümümüzde inşallah işlemeye çalışacağız. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Muhterem dinleyicilerimiz, geçen bölümde Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına çıkarak Allah'ı tanıtan ifadelerde bulunmuştu. Allah'ın Rabbül Alemin olduğunu, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbi olduğunu söylemişti. Firavun da bir takım sorularla bu Rabbi alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımaya çalışmıştı. Öyleyse önceki milletlerin hali ne olacak dedi. Musa aleyhisselam, onlar hakkındaki bilgi Rabbimin yanında bir kitapta yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur. O yeri sizin için beşik yapan ve onda size yollar açan, gökten de su indirendir dedi. Firavun etrafında bulunanlara döndü. İşitiyor musunuz dedi. Musa sözüne devam ederek dedi ki, o sizin de Rabbiniz, daha önceki atalarınızın da Rabbidir. Tanrı olduğunu iddia eden Firavun bu sözlere sinirlendi. Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir dedi. Musa da şöyle dedi. Şayet aklınızı kullansanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Şuara suresinin 25 ila 28. ayetlerinin mealleri bu şekilde devam ediyor. Aynı surenin devamındaki ayetler de şöyle. Firavun, benden başkasını ilah edinirsen andolsun ki seni zindanlıklardan ederim dedi. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir mucize getirmiş olsam da mı dedi. Bu defa Firavun, doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa büyük bir yılan oluvermiş. Şuara suresinin 32. ayetine kadar ayet mealleri bu şekilde. Asanın bir yılana dönüştüğünü görünce Tanrı olduğunu iddia eden Firavun gördükleri karşısında korku ve dehşete kapıldı. Ne olur onu tut, bütün Beni İsrail'i serbest bırakacağım dedi. Musa aleyhisselam asayı eline aldı, o yeniden eski şekline döndü. Firavun sordu, başka var mı? Musa aleyhisselam elini de koynuna sokup çıkardı. O da seyredenlere bembeyaz görünen, gözleri kamaştıran bir nur oluverdi. Firavun yine korktu. Mucizelerden sonra neredeyse Hazreti Musa'ya iman edecekti. Fakat veziri Haman buna mani oldu, onu tahrik etti. Sen tanrısın, başkasına kulluk yapmak sana yakışmaz. Hem herkes seni tanrı biliyor. Sen tanrılıktan kulluğa inme. Biz buna bir çare buluruz dedi. Alelacele 500 kişilik bir heyet kuruldu ve toplantı yapıldı. Firavun çevresindeki ileri gelenlere Hazreti Musa'yı kastederek bu doğrusu çok bilgili bir sihirbaz. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi. Burada ayet-i kerimelerin akışına kısa bir ara verip birkaç şey ifade etmekte fayda var. Yukarıdan beri konuşmalarda Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un sorduğu sorulara net, anlaşılır cevaplar verdi. O Rabbin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kim olduğunu, nasıl bir Rabbe insanları davet ettiğini açık açık anlattı. Ve Firavun'u aslında kadir olmadığı şeyler yönüyle köşeye sıkıştırdı. Allah'ın önceki milletlerden de haberdar olduğunu, onların bilgilerinin kayda alındığını, Allah'ın ne bir şeyi unuttuğunu ne de hata yaptığını, yerleri ve gökleri yarattığını, gökten su indirenin, yağmur yağdıranın o olduğunu, doğuların ve batıların Rabbi olduğunu, içinde bulunan her şeyin Rabbi olduğunu açık açık ifade etti. Bu ifadeler Firavun açısından hem çok yabancı, daha önce hiç duymadığı ifadelerdi, hem de onun damarına basmayan, onu ürkütmeyen, onun tanrılığını gölgede bırakacak ama kendisini de kabul edeceği ifadelerden. O kendisi de biliyordu ki bir doğum tarihi var. Uzun zamandır yaşasa da bir ölüm tarihi olacak. O da diğer insanlar gibi. Dolayısıyla önceki nesillerin halini bilecek durumda değil. Hazreti Musa onun maziye, geçmişe ait bu bilgisizliğini, bu cehaletinin aslında tanrılığa yakışmadığını ifade ediyor. Aynı zamanda Firavun'un sadece Mısır bölgesinin hükümdarı olduğunu, doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah'ın ise mülk ve saltanatının daha çok geniş bir alana yayıldığını bildiriyor. Ve Hazreti Musa, Firavun'un belki de en çok itiraz ettiği noktaya geliyor. O Allah, o Rabbül Alemin, sizin de atalarınızın da Rabbidir diyor. Burada Hazreti Musa'nın bu ifadesi Firavun'u adeta çileden çıkartıyor. Çünkü o kendisinin Tanrı olduğunu, şu an mevcut Mısır'daki insanların ilahı olduğunu iddia ediyor. Bununla da yetinmiyor. Geçmiş atalarının Rabbinin de Allah olması onun adeta saltanatını gölgeliyor. Ve bu şekilde ona meydan okuyup onu cezalandırma kararı almak üzereyken, şimdi sizi zindana atacağım, orada çürüyüp gideceksiniz demişken, Hazreti Musa artık mucizeleri göstermesi gerektiği vakti anlıyor ve diyor, biz eğer sana Allah'tan getirdiğimiz mucizeler göstersek de mi bizi yalancılıkla suçlayıp zindana atacaksın? Ve ilk mucize, asanın yılana dönüşmesi mucizesi hükümdarın huzurunda gerçekleşince, tanrılık iddia eden, herkese meydan okuyan, her şeyin sahibi olduğunu iddia eden Firavun dehşete kapılıyor, korkuyor, çaresiz olduğunu kabul ediyor. Bir tanrı olamayacağını da görüyor. Hem o görüyor hem de etrafındakiler. Çünkü tanrı ise eğer, asanın yılana dönüşeceğini bilmesi lazım. Yılana dönüşmüşse kendisine bir zarar gelmemesi, buna mani olabilmesi lazım. Fakat ne olacaktan haberi var, ne de olup bitene müdahale etme gücü kuvveti var. Burada kendi acziyetini adeta iliklerine kadar hissediyor. Ve bu hengamede bir vaatte bulunuyor. Ben İsrailoğullarının hepsini serbest bırakacağım. Yeter ki şu hareket eden yılanı durdur. Bana doğru gelip durmasın. Hazreti Musa sakin bir şekilde yılana uzanıyor ve o tekrar eski haline, asa haline dönüşüyor. Değnek olarak elinde bulunuyor. Fakat Firavun'un adeta ayakları sallanmış, iktidarının çatırtıları duyurmaya başlamış. Başka neyim var diye soruyor. Hazreti Musa, Tur Dağı'ndaki Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu ikinci mucizeyi, yedi beyzayı da gösteriyor. Elini koynuna sokuyor. Çıkardığında parıldayan bir ışık, bir meşale halinde dışarıya çıkıyor. Musa Aleyhisselam'ın bu mucizesini de görünce artık imana çok az bir mesafe kalmışken, Haman adında daha önceden Firavun'un yanında yerleşmiş, yer edinmiş ve vezirlik makamında, despotlukta Firavun'a yardımcı olan ikinci iktidar mevkiinin sahibi kimse Firavun'u kışkırtıyor. Diyor ki, sen tanrısın. Nasıl olur da başka bir tanrıya kulluk yapabilirsin? O zaman insanlara ne diyeceğiz? Biz seni tanrı olarak tanıttık. Tanrı başka bir Tanrı'ya kulluk eder mi? Biz bütün insanları sana kulluğa, sana itaate, emirlerini eksiksiz yapmaya davet ederken sen nasıl olur da başka birisinin önünde eğilir, başka birisinin emrine girersin? Bu sana yakışıyor mu? Sana yıllardır oluşturduğumuz bu prestije, bu itibara, bu iktidara yakışıyor mu? Gel bu davandan vazgeç. Böylece eski hal üzere, yani insanların sana saygı ve kulluk ettiği döneme geri dönelim ve insanlar yine sana saygı göstersinler. Biz bu Musa'nın haddinden gelecek şeyler yaparız, üstesinden geliriz, sen kafanı takma dedi. Fakat insanlarla da istişare etmek, duruma bir hal çaresi bulmak için mele denilen ekabir takımı, devlet yönetimindeki söz sahibi olan grubu topladı. Bir manada konsey, bir manada meclis ve durumu özetledi. Şimdi ne yapmalıyız diyerek onlara sordu. Firavun ve Haman, bu ekabir takımın, bu seviyeli olan akıl, bilgi sahibi, makam mevki sahibi insanların içinde o heyette son durumu müzakere etti ve nihai olarak Hazreti Musa'nın gösterdiği şeyin bir sihir olduğuna, bunu alt etmek için kendi dönemlerinde yaygın bulunan başka sihirbazların saraya davet edilmesine ve ikisi arasında büyük bir müsabaka yaparak Hazreti Musa'yı alt edecek kimseye ödül verilmesine karar verildi. Aslında daha önce sadece kendi fikriyle yetinen, her şeyi bilen, her şeyi duyan, her şeyi yapan olarak kendini tanıtan Firavun, Hazreti Musa karşısında aczini itiraf etmiş ve başka insanların da görüşlerine saygı duymak zorunda kalmıştı. Akıl aramak zorunda kalmıştı. Bu heyetini toplamasının, bu konseyini toplamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Aslında aczini itiraftır. Yüksek perdeden atıp tutan, ben sizin Rabbinizim, en yüce Rabbinizim diyen Firavun, adeta insanlar seviyesine inmiş, ben de sizin gibi bir insanım, benim aklım bu kadar, şimdi ne yapalım, sizin düşünceleriniz nelerdir diyerek başka insanlara müracaat etmeye başlamıştı. Bu bile ilk planda Hazreti Musa'nın bu davetinin Firavun'u nasıl alt üst ettiğini, onun yüzyıllardır devam eden iktidar döneminin nasıl sallandığını göstermektedir. Orada Hazreti Musa'nın asasıyla, yedi beyzasıyla ortaya koymuş olduğu mucizeler Allah'ın güç ve kudretini, ilmini aynı zamanda ispat etmiştir. Burada Firavun'a veya onun etrafındaki ileri gelen kimselere düşen ilk vazife aslında Hazreti Musa'nın bu noktadaki hakikat tebliğciliği vazifesini kabul ve itiraf etmek, dolayısıyla onun peygamber oluşunu tasdik etmekti. Fakat onlar yine nefislerine, kibirlerine yenildiler ve Hazreti Musa'ya itaat etmek yerine onunla mücadele etmeye, topyekün mücadele etmeye karar verdiler. Bu manada o devrin en yaygın, hemen hemen herkesin bildiği, merak ettiği, ilgilendiği alan olan sihre başvurdular. Sihir ve büyü Hazreti Süleyman devrinde Harut ve Marut adındaki iki meleğin yeryüzüne inerek öğrettiği bir ilim dalı. Fakat sihir, büyü, aslı var olan, hakikati olan bir şey olmasına rağmen her şeyi değiştirebilecek, her şeyi etkileyebilecek bir güce sahip değil. Fakat bunu sihirle uğraşan insanlar dışında pek çok insan bilmiyor. Sihirbazlar, sihirle uğraşan insanlar, sihri nasıl yaptıklarını, hangi araçları kullandıklarını, neyin nereye kadar sihir olduğunu, neyin sihrin boyutunu aştığını çok iyi biliyorlar. Ve yaygın olarak o devirde başvurdukları sihirle insanları, insanların mallarını, mülklerini ellerinden alıyorlar ve toplum içinde itibar sahibi oluyorlar. Bu manada Mısır'da yüzlerce belki binlerce sihirbazdan söz edilebilir o devirde. İşte bu konseyin de kararıyla etrafa haberler salınıyor ve Musa Aleyhisselam'ın çarpışmaya çıkmak üzere, sihirleri mücadele ettirmek üzere insanlar geliyor. Firavun'un iddiası şu ki Musa Aleyhisselam da sihirbazlar gibi bir sihir yapmış. Dolayısıyla başka bir sihirbaz gelip onun sihrini alt edebilir. Bu ümitle insanlara haber gönderiliyor. Çok kısa bir zamanda saraya davet edilen bu sihirbazlar büyük bir meydanda toplanıyorlar. Ve Hazreti Musa'nın iddiasını adeta bütün kamuoyunun öğreneceği şekilde onu susturacaklarına o kadar inanıyorlar ki herkesi davet ettikleri bir yerde mahcup etmek istiyorlar. Ve Firavun'un davetiyle bütün sihirbazlar şehirlere çağrılmış davetçiler vasıtasıyla buraya toplanıyor. Sarayda büyük bir meydanda herkes o günü, o anı bekliyor. Taha suresinin 56 ile 58. ayetler arası şöyle: "Andolsun biz onu, Firavun'a bütün delillerimizi gösterdik. Yine de yalanladı ve diretti. Dedi ki, bizi yaptığın büyü ile yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin ey Musa? Öyleyse muhakkak surette biz de sana aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen bizim aramızda ne senin ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla." Musa Aleyhisselam devamındaki ayetlerde şöyle dedi: "Buluşma zamanımız bayram günü kuşluk vaktinde insanların toplandığı zaman olsun," dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti, bütün hile vasıtalarını topladı, sonra geri geldi. Şuara suresinde de 38 ila 39. ayet-i kerimeler şöyle: "Böylece sihirbazlar belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplanıyor musunuz? Hadi hemen toplanın," denildi. Müsabaka günü herkes toplanmıştı. Halk olacakları izlemek için sabırsızlanıyordu. Firavun'un adamları, "Eğer üstün gelirlerse herhalde sihirbazlara uyarız," dediler. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, "Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir mükafat vardır değil mi?" Firavun cevap verdi: "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız." Firavun sordu: "Peki Musa'ya galip gelebilecek misiniz?" Baş sihirbaz şöyle dedi: "Biz sihrin son noktasındayız. Bu işi yeryüzünde bizden daha iyi bilen kimse yoktur. Yani biz zirvenin de nihayetindeyiz. Öyle ki gökten bozucu bir güç inmedikçe onu mutlaka yeneriz. Elbette biz daha güçlü ve kuvvetliyiz." Musa Aleyhisselam ise sihirbazlara şöyle ikaz etti: "Yazık size. Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur." Bu ikaz sihirbazları düşünmeye sevk etti. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar. Gizli gizli fısıldaştılar. Şöyle dediler: "Bu ikisi, yani Musa ve Harun, Muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır sadece. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Öyleyse hilenizi kurun. Sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Her şeye rağmen sihirbazlar yine de Hazreti Musa'ya hürmet ve nezaket göstererek dediler ki, ey Musa, ya sen önce at veya önce atan biz olalım. Musa, hayır önce siz atın dedi. Başka bir ayet-i kerimede şöyle, Musa onlara siz ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini ve değneklerini saldılar. Firavun'un kudreti hakkı için elbette bizler galip geleceğiz dediler. Musa bir de baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Ona korkma, üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz dedik. Bundan sonra Hazreti Musa Aleyhisselam kendisini toparladı. İçindeki ürperti zail oldu. Onlar iplerini atınca Musa dedi ki, sizin getirdiğiniz sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Sonra Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Onların uydurduklarını yutuveriyor. Biz Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Evet, bu bir mucizeydi. Hazreti Musa elindeki asayı bıraktığı an sihirbazların övüne övüne bitiremedikleri o irili ufaklı pek çok kıpırdayan değnekler veya öyle görünen değnekler Hazreti Musa'nın asası tarafından tek tek yutulmaya başlandı. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. Burada 3 nokta koyuyoruz. İnşallah kıssanın tam bu hararetli yerine ve bundan çıkartılacak ibretleri önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hazreti Musa'nın bu mucizesi neticesinde sihirbazlar secdeye kapanıp iman ediyorlar. Ama hangi sebeple iman ediyorlar ve neticesinde ne oluyor? Onu da inşallah önümüzdeki hafta detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Haftaya tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olun.